Ayrım 18. Kadir Bilir Atatürk, Büyük Nutuk'ta bu olayı kumandan cesurca hareket ederek isyanı dağıttı sözleriyle nakledip beni taltif etmiştir. Bu isyan teşebbüsü gerçekleşseydi çok fena neticeleri olabilirdi. Örfi İdare Mahkemesi işi neticelendirdi ve hükmünü verdi. Bu sırada Konya'ya gelen Mustafa Kemal, mahkumların affı hususunda fikrimi sordu. Şu cevabı verdim. Mahkumların affı hakkınızdaki hürmet ve sevgiyi artırmak için bir vesile olacaktır. Yalnız idare mekanizmasının daha iyi işlemesi icap etmektedir. Mustafa Kemal de mahkumların hepsini affettikten sonra Ankara'ya döndü. Konya'daki ayaklanmayı bastırdıktan sonra Yunanlıların karşısında bulunan tümenlerime de olan işlerden bilgi verdim. Olayı öğrenen demirci Mehmet Efe'den bir telgraf aldım. Efe, mevkufların Nazilli'ye kendisine gönderilmesini istiyordu. Cevap vermediğim için şu ikinci telgraf geldi. 12. Kolordu kumandanı Fahrettin Bey kardeşime, Nazilli 11-5-1920. Kuvayi Milliye aleyhtarlığından dolayı ahiren tarafı ailenizden tevkif ettirilmiş olan Konya eşrafının Nazilli'ye izamları hakkındaki telgrafıma henüz cevap alamadım. Burada milletin çekmiş olduğu mezalim ve fecaiyi reel ayn göstermek ve bu surette hamiyet ve merhamet duygularını artırmak suretiyle onları itaate mecbur etmek üzere mahfuzen Nazilli'ye izamlarını rica ederim. Hayatları buraca teminat altına alınacaktır. Bu cihetten merak edilmesin kardeşim. Umum Kumandan Mehmet Efe. İmzasının başına koyduğu umum kumandan unvanı ile benim mağdunum olmayıp kendisini mafevkim imiş gibi göstermek isteyen bu milli kumandan, iki yerde kardeşlik sıfatını tevcih etmek lütfunu esirgemiyor. Bu telgrafı o vakit içinde bulunduğumuz duruma bir misal olarak verdim. Sorumluların örfi idareye verildiklerini ve hükümetin otoritesini, ordunun disiplini her şeyden üstün tuttuğumuzu, kendisinin bu tarafları düşünmeyerek karşısındaki düşmanla meşgul olmasını cevaben bildirdim. Çeşitli meselelerin birbirini kovaladığı bu günlerde köylüler de eşkıyadan şikayete başlamışlardı. Doğruca Ankara'ya müracaat eder, belekler halkının şikayetlerinin bana bildirilmesi üzerine kendilerine şu telgrafı çektim. Ilgın Kaymakamlığı vasıtasıyla Belekler Köyü ahalisine. Şikayet yapanları mütemadiyen takip ettiriyorum. Bunları behemahal elde edeceğim. Aksi halde kazaların memurları, jandarması rahat edemeyecektir. Müsterih olunuz. Hükümet bu iş için bütün kuvvetini kullanacaktır. Eşkıyayı kaçıranlar da onlar derecesinde ceza göreceklerdir. Telgraflarla her tarafı heyecanlandırmaya hacet yoktur. Benim azim ve niyetimin yeteceğine kanaat ediniz. Ne şikayetiniz varsa bana yazınız. Köylülerin haklarını korumak benim vazifemdir. Cümlenize selam ederim. 14-5-1920 Konya Vahf Vekili ve Kolordu Kumandanı Fahrettin. Yapılan sıkı takipler sonucunda eşkıyalık bastırıldı. Bunları o vakitler vatanımızı işgal eden düşmanlarla uğraşırken, bir taraftan da içeride nelerle mücadele etmek mecburiyetinde kaldığımızı anlatmak için bir başka ufak misal olarak yazmış bulunuyorum. Her meseleyi bir yenisi kovalamakta devam ediyordu. Haziran ayının 3. günü Konya'nın Aziziye Camii'nde halka vaaz veren 40 yaşlarında Müderris Hacı Ahmet adındaki birisi vaaz esnasında "Subayların evlerinde erkek hizmetçi bulunduranları deyus, çocukları da piçtir. Bu çocukların bazısı kumandan olarak yetiştiği için memlekete mazaratlarından başka faydaları olmaz." demiş, yakalanıp mahkemeye verilmişti. Uğruna bunca kan döktüğümüz vatanımızın geleceği için bir taraftan düşmanla bir taraftan iç meselelerle uğraşırken İstanbul'daki örfi mahkeme de bizlerin aleyhinde işliyor. Reis Mirliva Mustafa Paşa, Süleymaniyeli Nemrut, azaları da Recep Paşa, Fettah, Ferhat ve Recep Beylerden olan Divan-ı Harp 6-6-1920 tarihinde 24 numaralı mazbatası ile Kuvayi Milliye namı altında çıkarılan fitne ve fesadın mürettip ve müşevvi olmak töhmetiyle bizleri idama mahkum ediyordu. Mahkumlar şunlardı. 3. Kolordu Kumandanı Miralay Selahattin Çolak, 12. Kolordu Kumandanı Miralay İzmirli Fahrettin Altay, 14. Dündüncü Kolordu Kumandanı Mirliva Yusuf İzzet Çerkez, Harbiye Nezareti Eski Müsteşarı İzmirli İsmet İnönü, 10. Askerlik Dairesi Başkanı Miralay Yanbolulu Abbas Hilmi, 56. Fırka Kumandanı Miralay Bandırmalı Bekir Sami, Mütekaid Ferik Kandiyeli İsmail Fazıl, Cebesoy'un babası, Erzurum Mebusu Celalettin Arif, Amasya Mebusu Hamdullah Supi, Aydın Mebusu Cami, Denizli Mebusu Hakkı Behiç, Sinop Mebusu Rıza Nur, Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal, Eskişehir Mutasarrıfı Fatin, Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi, Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat. Bekir Sami Bey, Sivas'ın Yenihan kazasının Katmantaş köyünden Musa Paşa'nın oğlu, evvelce Halep valisiydi. Sivas Kongresi'ne iştirak etmiştir. Amasya Mebusu olarak katıldığı 1. Büyük Millet Meclisi'nde Hariciye Encümeni reisliği yapmış, Murahhas Heyeti reisi olarak Moskova'ya ve Londra'ya gitmiş, Hariciye vekili olmuştur. Hamdullah Supi Bey, Abdüllatif Supi Paşa'nın oğlu, Darülfünun müderrisi, Türk Ocağı reisi iken Antalya Mebusu olarak milli mücadeleye iştirak etmiş, 25.4.1920'de İlk milli hükümette vazife almış, iki defa marif vekilliği ve büyükelçilik yapmıştır. Mustafa Fehmi Efendi, Karacabey müftüsü iken Kuvayi Milliye'nin meşruluğunu ilan ve iddia ederek milli mücadeleye atılmış ve şeriye vekili seçilmiş, bir defa da icra vekilleri heyeti reisliğini vekaleten tedbire memur edilmiştir. Doktor Rıza Nur Bey, İstanbul Meclisi'nden Ankara'ya iltihak eden ve mücadelede birçok hizmetleri görülen İttihat Terakki aleyhtarı bir politikacıydı. Moskova ve Ukrayna'ya murahhas olarak gitmiş, harici vekaleti vekilliğinde marif ve sıhhiye vekilliklerinde bulunmuş ve Lozan Konferansı'na delege olarak katılmıştır. Yusuf Kemal Bey, Profesör ve İttihat ve Terakki aleyhtarı politikacıydı. İstanbul Meclisi'nden Ankara'ya gelmiş, milli mücadeleye iltihak etmiş, murahhas olarak Moskova'ya gönderilmiş, bir defa adliye, iki defa hariciye vekilliği yapmıştır. Bir gün Hamdullah Supi Tanrıöver ile Konya'da geziniyorduk. Bana Enver Paşa'nın memlekete dönmesini nasıl karşılayacağımı sordu. İkilik yapacağı için muvafık olmayacağı cevabını verdim. Bir günde emir subayım topçu yüzbaşısı Sabri'nin terini silmek için bir cebinden kırmızı, bir cebinden de yeşil mendil çıkarması dikkatimi çekti. Yeşil ve kırmızı ne demekti? Yeşil, Yeşil Ordu'nun alametiydi. Rus bolşevikleriyle dost olduğumuzdan bizim de onlara uyan bir idare şekline girmekliğimiz gibi havadisler yayılıyordu. Garp cephesi kumandanı Ali Fuat Paşa yazdığı umumi günlük bir emirnamede zabitlerin erlerle beraber yemek yemeleri lüzumunu belirtiyordu. Ruslarla temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan Kafkasya'ya gönderilmekte olan Bekir Sami ve Yusuf Kemal Beyler 13.6.1920 pazar gecesi Konya'dan geçtiler ve kendileriyle görüştük. Fakat seyahatin maksadına dair bir şey söylemediler. Resmi bir işar olmamakla beraber Ankara'da bazı olağanüstü hadiselerin vuku bulduğu seziliyor, işlerin nereye varacağı kestirilemiyordu. Mustafa Kemal'e teslim olmuştuk. O ne yaparsa öyle olacaktı. Meilne adlı İngiliz generali bizimle Yunanlar arasında ve Alaşehir Nazilli batısında bir hudut hattı çizmiş, ismine de Meilne hattı demişti. Güya Yunanlılar bu hattı geçmeyeceklerdi. Halbuki 22.6.1920'de 3 koldan taarruza başlayıp bu hattı aşarak ilerlediler. Kuzey istikametinde kol Balıkesir'i alarak Bursa'ya yürüyordu. Doğuya yürüyen kol 24.6.1920 günü Alaşehir'i alarak Ovaya Hakim Sırtlara kadar ilerledi. 23. Tümen İna'ya Çerkes Etem kuvvetleri de Sima ve Gediz cihetine çekildi. Aydın'a ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli'yi alarak Sarayköy karşısında Menderes Köprüsü'ne kadar geldi. Demirci Efe kuvvetleri ile 57. Tümen birlikleri köprünün doğusunu, Sarayköy bölgesini tuttu. Bu suretle de ehemmiyet kesbeden Yunan ileri harekatı ile daha yakından meşgul olunmak üzere Kolordu karargahının Afyon'a nakli emri geldi. 17.1920 günü Konya Belediyesi'nin verdiği mükellef bir ziyafetten sonra 11.7.1920 günü akşamı trenle Afyon'a hareket ettik. Hemen bütün Konya uğurlama merasimine iştirak etti. Halkın içten gelen sevgi gösterileri hepimizi heyecanlandırdı. Ayrılırken Konya'nın kahraman evlatlarının cephelerde gösterecekleri fedakarlıkla yakın bir zamanda memleketimizin düşman istilasından kurtulacağına emin olmalarını söyledim. Bu ayrılış sırasında Yarbay Sabri'yi Konya mevki kumandanı olarak bıraktım. Konya valiliğine de Haydar Bey Vaner getirildi. 3. kısım. 12 Temmuz 1920 sabahı karargahımla Afyon'a vardığım zaman halkın coşkun gösterileriyle karşılandım. Ertesi günde trenle Uşak üzerinde İnay'a giderek 23. Tümen Kumandanı Albay Aşır General Atlı ile görüştüm. Alaşehir Muharebesi'nde Milli Kuvvetler Kumandanı olan Çerkez Ethem'den söz açan Albay Aşır ondan şikayet etti. Ben Ethem'i tanımadığım gibi görmek de nasip olmamıştı. Evvelce devletin küçük hizmetlerinde bulunmuş, milli kuvvetlerin başına getirilmiş, bazı mühim isyanları bastırmakta hizmeti görülmüş, genç, cesur, gaddar fakat oldukça muteber bir Çerkez ailesine mensup imiş. Büyük kardeşleri Reşit ve Tevfik Beyler, Büyük Millet Meclisi'nde üyeler idiler. Bu iki itibarlı kardeşine ve elindeki kuvvetlere dayanarak her tarafa kafa tutmaktadır. Tümen kumandanlığına takaddüm etmek isteyince Aşir Bey ona, asker isen senden büyük rütbeliyim, Çerkez öne sürmek istiyorsan ben daha muteber bir Çerkez ailesindenim diyerek kendisini üstelemesine meydan vermemiş, bu sebeple de araları açılmış. Ethem bunu bahane ederek Yunanlıların taarruzunda biraz yan çizmiş. Bütün yük bir avuç piyademize yüklenmiş. Ethem bu çekiliş sırasında Nizamiye tümeninden ayrılarak kuzey taraflara gitmiş. Bizim Kolordu'nun bölgesinden çıkmış. Bundan sonra da Ethem Kütahya'yı kendisine merkez yaparak doğruca Garp Cephesi kumandanlığı emrinde kalmıştır. Uşak'ta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti reisi İbrahim Bey'le tahta kılıç görüştüğüm vakit o da Ethem'in serkeşliğinden şikayet ediyordu. Köylülerden topladığımız para, eşya, atları hep ona veriyoruz. Sinirlerle baklava gönderiyoruz. O yine kendisi icraat yapmak istiyor. Adamlarını göndererek köylerden para, eşya ve asker toplamak hevesinden vazgeçmiyor. Buyruğunu dinlemeyen köyleri de yaktırıyor. İbrahim Bey bu sırada dağda yanmakta olan bir köyü de bana gösterdi. Bu konuşmamız sırasında İbrahim Bey biraz da Albay Arif'ten ayıcı yakındı. Bir aralık tümeniyle Uşak'a gelmiş, bir hafta sonra tekrar dönmüş, Müdafaa-i Hukuk kasasındaki 15 bin lira kadar parayı da bizim tümende milli kuvvettir diyerek alıp götürmüş. Fevkalade hamiyetli bir vatanperver olan İbrahim Bey'in o müşkül zamanlardaki gayretlerini takdirle yad etmek gerekmektedir. Afyon'a dönüşümüzde Denizli'den önemli bir vaka olduğunu ve telgraf muhaberesinin kesildiğini bildirdiler. Çal Kaymakamı Fazlı Güleç, Denizli'den bir telgraf memurunun gizlice bildirdiğine göre Demirci Mehmet Efe'nin orayı bastığını ve birçok kişiyi idam ettiğini haber verdi. Durumu Eskişehir'de cephe kumandanı olan Ali Fuat Paşa'ya Cebesoy bildirdikten sonra trenle Denizli'ye hareket ettim. Yolda Ali Fuat Paşa'dan aldığım bir telgrafta hareketimde isabet olduğu, siyanet tedbirlerinde kusur edilmemesi ve şimdilik şiddet gösterilmemesini bildiriyordu. Tek siyanet tedbirinin işi mühimsememek olduğunu düşündüm. Denizli istasyonunda Demirci Mehmet Efe tarafından karşılandım ve kendi ikametgahında misafir edildim. Efe olayı kendi görüşüne göre anlatıyor, Yunanlıların Sarayköy'e kadar ilerleme sebebini gerilerdeki hainlerin ifsat ile milleti aldatmalarına atfediyordu. Sonra da 5-10 hainin temizlenmiş olması ile cephenin mukavemetinin artacağını kendi mantığı ile izah etmeye çalışan Efe, en çok güvendiği milis kumandanı Ali Efe'nin alçakça öldürülmüş olduğunu teessürünü gizlemeyerek acı acı ilave ediyordu. Ben olaya ehemmiyet vermez görünerek kendisini dinleyip Yunanlıların daha fazla ilerlemesine mani olacak tedbirler üzerinde görüştüm. Albay Şefik Bey'le de bir dakika kadar yalnız başıma görüşmek fırsatını bulduğum zaman kendisine bu işin ne kadar fena olduğunu takdir ettiğinize eminim. Ben olmasaydım çok daha fena olabilirdi. Vicdanıma karşı mesul değilim. Afyon'a dönerken de istasyonda Demirci Mehmet Efe ile aramızda şu konuşma geçti. Efe, siz siyasi işleri yem gelecek mutasarrıfa bırakarak Yunanlılarla uğraşırsanız bu memleket menfaatlerine daha uygun bir hareket olur. Hareketinizden sonra ben de cepheye döneceğim. Denizli vakasını sebebi ve ne şekilde olduğu hakkında gerek o zaman gerekse sonra edindiğim malumat şudur. Aydın Rumları Yunanlılara gönüllü yazıldıklarından Demirci Efe Nazilli ve civarındaki Rumları Denizli ve Isparta taraflarına nakletmiş, Yunanlıların kendi hudutlarına kadar ilerlemesinden korkan Denizliler içlerinde çoğalan Rumlardan şüpheleniyorlar. Bunların daha gerilere nakillerini Müftü Efendi Demirci Mehmet Efe'den rica ediyor. O da hem Rumların hem de zengin bir Rum'a ait olan büyük un fabrikasının deposundaki unların Dinar ve Isparta'ya gönderilmesini emrediyor. Denizli'nin İstanbul propagandası tesiri altında kalan bir kısım halkı bu emri uygun bulmuyorlar. Tatbikini de kendileri için tehlikeli görüyorlar. Daha doğrusu Zeybeklerin mukavemetine güvenemedikleri için Denizli'nin Yunanlılar tarafından işgal edileceğini düşünerek bu hareket sebebiyle Yunanlıların intikamına maruz kalacaklarından korkuyorlar. Bu tehcir işinden vazgeçilmesi için Demirci Efe'ye 9 imzalı bir telgraf çekiyorlar. İmzalar arasında mutasarrıf vekili Kadı Efendi ile askerlik dairesi reisi Albay Tevfik Bey'in isimleri de vardır. Telgrafın ifadesi de biraz serttir. Demirci Efe buna kızıyor, muavinlerinden Sökeli Ali Efe kumandasındaki bir müfrezeyi Denizli'ye göndererek bu nakil işini ona veriyor. O da gelip Rum erkeklerini topluyor, trenle Isparta'ya gönderiyor. Bu hareketin akıbetinden endişeye düşenler gece toplanıp görüşüyorlar. Bu arada Zeybeklerin de bazı uygunsuz hareketleri görülüyor. Sabahleyin iki taraf arasında çatışma başlıyor. Neticede Sökeli Ali Efe ile arkadaşları silahlarını teslim ettikten sonra öldürülüyorlar. Zeybeklerden yaralı olarak kaçabilenler Goncalı istasyonunda işi Demirci Mehmet Efe'ye anlatıyorlar. Efe son derece hiddetlenerek yanındaki Zeybekleri ve Albay Şefik Bey'i alarak trenle Denizli istasyonuna geliyor. Yunanlıların karşısında bulunan Zeybeklerin de hemen atlarına binerek Denizli'ye gelmelerini emrediyor. Efe'nin ve maiyetinin gelmekte olduğunu duyan Denizliler korkudan dükkanlarını kapatıp evlerine sığınıyorlar. Bir kısmı da civar köylere kaçıyorlar. Demirci Efe'nin maiyeti oralarda tesadüf ettikleri silahlı bir sivili öldürüyorlar. Etrafta tüfek sesleri işitiliyor. Bir Zeybek müfrezesi hükümet konağına gönderilerek telgrafhane işgal altına alınıyor ve muhabere yasak ediliyor. Sökeli Ali Efe'nin de cenazesi istasyona getiriliyor. Efe ve maiyeti cenazenin başında ağlaştıkları sırada Albay Tevfik Bey ile jandarma kumandanı oraya geliyorlar. Bir yaralıyı dinlemekte olan yığın halindeki zeybeklere nasihat vermek isteyen Tevfik Bey'e karşı isyankar bir hal alıyorlar. Yaralı zeybek de bu sırada Miralay Bey isteseydi bizi kurtarabilirdi deyince kızgın bir halde bulunan Demirci Efe tabancasını çekip Tevfik Bey'e ateş ediyor. Zeybekler de üzerine üşüşerek şehit ediyorlar. Hükümet konağına gelen Efe, emrettiği kimseleri getirtip oracıkta boyunlarını vurduruyor. Bilhassa kendisine çekilen telgrafta imzaları bulunanları aratıyor ki, bu arada zavallı mutasarrıf vekili Kadı Efendi de şehadet şerbetini içiyor. Birinin boynunu yan yana kesip hastaneye kaldırmışlar, yarasını sarmışlar. Hastanede bu yaralıyı görmüştüm. Zavallı sonraları iyi olmuş ve yaşamıştır. Bu surette hiddetini teskin eden ve Denizli'yi tamamıyla hükmü altına alan Efe, umumi af ilan ediyor. Efe ile görüştüğüm zaman hal ve tavrından çok kuşkulu olduğunu, fakat bu halini sezdirmemek istediğini anladım. Şiddetli bir muameleye maruz kaldığı takdirde zeybeklerini toplayarak dağa çekilmesi ve başımıza yeni bir gaile açması ihtimalden uzak değildi. Vakayı bütün ehemmiyetsiz gibi telakki etmekte fazla şımarmasına sebep olabilirdi. Nasıl bir hareket tarzı tutmalıydım? Yol boyunca hep bunu düşündüm. İlk işimin münasip bir mutasarrıf bulmak ve tümen kumandanı Şefik Bey'in oradan alınması olduğuna kani oldum. Çanakkale'deki kahramanlığına rağmen bu kirli işin içinde bulunmak talihsizliğine uğramış olması artık Şefik Bey'in oradan alınmasını zaruri kılıyordu. Ondan sonra da Demirci Efe'nin cezalandırılmasına yol bulmak lazımdı. Afyon'a gelince cephe kumandanına yazdım. Yarbay Nazmi, Kor General Solok Bey'in 57. Tümen Kumandanlığına ve Denizli Mutasarrıf Vekilliğine tayini, Albay Şefik Bey'in de Eskişehir'de 56. Tümen Kumandanlığına nakli emri alındı. Albay Şefik'in bu vaka üzerine değiştirilmesi kendisinin ve Demirci Efe'nin üzüntülerine mucip olacağından emrin tebliğinden evvel Dinar'a gideceğimi, Şefik Bey'i de oraya çağırdığımı bildirerek emrin hemen tebliğ edilmemesini cephe kumandanından rica ettim. Aldığım cevapta işarın muvafık olduğu fakat dahiliye vekaletinin Denizli'ye tebligat yapmış bulunduğunu, Demirci Efe'nin tebligat üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya şifreli bir telgraf yazdığı, onun da cevap verdiği bildiriliyor. Bu olup bitti karşısında siz işi münasip şekilde idare edersiniz deniliyordu.